Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir kültürden ifana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Değerli dostlar, tarihimizde, mazimizde bize yön veren, bizi şekillendiren, bizi biz yapan kültürlere, kavramlara, kelimelere, kültür ve irfan gözüyle bakmaya devam ediyoruz. Birkaç haftadır ideal bir şehir nasıl olmalı, ideal bir ev nasıl olmalı konularına değinmiştik. Bu programda da ideal şehir anlayışımıza belki devam etmiş olacağız. Her zamanki gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar
Hoş
getirdiniz.
bulduk, sefa bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Allah'a şükür sizler iyisiniz.
Hamdolsun bizler deyiz. İdeal şehir, ideal toplum, ideal insan anlayışına belki oraya doğru gidiyoruz ama geçen haftalarda bir büyük aile yürüyüşü yapıldı. Bu anlamda birçok insan aslında evlerinden çıkarak, apartmanlarından çıkarak, belki de sosyal medyanın bir belki faydası bu. Sokaklarından çıkarak tek bir meydanda toplandılar. Saraçhane'de bir büyük bir kalabalık toplandı ve dertleri aile olan insanlar bir araya gelmiş oldu. Aile mühim, aile önemli. Ailenin yaşadığı aslında yerler de önemli diyerek biz ideal bir mekana doğru, ideal mekanda da işte apartmanlar, ondan sonra sokak. En son camide kalmıştık. İşte sokakta bir cami olmalı demiştik ve caminin kapanmaması gerektiğini söylemiştiniz. Çünkü camilerin ortak alan olduğunu söylemiştiniz. Şimdi insanlar camilerden ziyade artık meydanlarda da toplanıyor. Dert aynı olduğu için meydanlarda dile getiriyorlar dertlerini. Siz de o yürüyüşteydiniz. Nasıl buldunuz? Belki bir meydanı değerlendirin isterseniz. Fatih, Saraçhane'yi bir de kalabalığı değerlendirin.
Şimdi meydanda şehir hayatının en önemli coğrafi olarak noktalarından bir tanesi. Demin cami yerine meydanlar toplanıyor dedin de onu tavsiye edelim. Camide toplanma maksadı ayrı, meydanlar toplanma maksadı da ayrı. İnsanlık tarihi boyunca insanlar bir araya gelerek bir şeyi kutlama veya telin etme, protesto etme, muhalefet etme geleneği çok kadim bir insanlık geleneği. Ana noktasında da şu var. Sevinçler paylaştıkça büyür, dertler paylaştıkça
Küçülür, azalır.
küçülür. Yani buradan ortaya çıkıyor. Protesto da şeyi kınamak, telin etmek de öyle. Üzülüyorsunuz, sinirleniyorsunuz ve meydana çıkıp bağırıyorsunuz. Yani bir tepkinizi ortaya koyuyorsunuz. Ve o tepkisi esasında bir miktar dinginleştiriyor. Çünkü o tepkinizin duyulduğunu, birileri tarafından duyulduğu hissi önemli bir his insanın içerisinde. Peki bu olmasa ne olur? İşte bu olmasa
Herkes kendi derdini kendince anlatmaya çalışırlar.
çalışırlar. O günkü ruh haline göre bir takım tablolar görürüz. Belki bu tablolardan da o tabloya neden olan da bir süre sonra ya ben bunu nasıl yaptım diyecek.
Peki burada meydanda toplanan kalabalık ses de çıkaramadı. Aslında bir kültürümüz var ya, bizim bağırma çağırma kültüründe bir sessiz yürüyüş oldu. Şimdi baktığınızda işte Saraçhane Meydanı, meydana çıkan yüz binlerce insan hiç ses çıkarmadan, kimseye laf söz etmeden Beyazıt Meydanı'nda, ikinci bir meydanda toplandılar ve bir basın açıklaması yapıldı.
Şimdi orada arz-ı endam kavramı üzerinden gidelim.
Güzel.
Orada bir seda yerine endam ortaya çıkıyor. Yani sesinizi, sedanızın yükseltmek yerine var olmak ve karşı olduğunuzu var olarak belirtmek üzere bir kurgu vardı orada. Ve o kurgu çerçevesinde insanlar yürüdüler. Çünkü bu işin güzel tarafı da şu. Bir şeye kızan toplumun ne diyeceğini bazen kestiremiyorsunuz. Kestiremediğinizde de
Kontrol edemiyorsunuz.
incitici laf da çıkıyor ağzınızdan. İşte bizim geleneğimiz ne diyor? Söz ola kese savaşı. Söz
Söz
ola
ola
kestire
kestir.
başı. Şimdi yağ ile bal ile avulu aşın. Ne demek? Avul zehir demek. Burada yani zehirli bir aşı bile güzel söz, doğru bir kelam, bir lezzetli bir şeymiş gibi algılatır, yedirir. Yani sözün tesirini burada anlatıyor. Onun için tabii gerçi bizim tasavvuf geleneğimiz kılleti kelam, kılleti menam, kılleti taam diye yani az yemek, az uyumak, az konuşmak gibi prensipler mesela. Bu da hata katsayınızı azaltıyor.
Azaltır. Güzel.
Yani bu da hata katsayınızı azaltıyor. İnsanın kalitesini arttırıyor. Efendim söyleyeyim. Yani bu yürüyüş böyle bir önem arz ediyor. Tabii bu muhalefet edilen kavram çok eski bir düşünce kavram ve olgusu tabii. Sadece bir mefhum, bir düşünce, felsefi akım olgunun ötesinde olgu meselesi var. Hı-hı. Bu olgunun aileyi sarsma meselesi var. Tabii bu sosyal medya üzerinden çok fazla gündeme getiriyor.
Pompalanıyor maalesef.
Pompalanıyor. Evet. İnsanlığın bir realitesi. Bir insanlığın bir sıkıntılı alanı bu. Buralarda tabii tavrı doğru koymak lazım. Fikrin neyse. Yani bu fikre katılmayanlar var. Veya bu karşı fikri destekleyenler var. Tabii ki olacaktır. Sonuçta kim teorilerini, fikirlerini, kavramlarını doğru bir şekilde kullanır ve anlatırsa o kazanır.
Evet.
Yani burada bir serbest alan var. Er meydanı diyorlar ya bu.
İşte orada erilliğe karşı çıkıyorlar zaten de er meydanı tabiri biraz onlara şey gelir karşı gelir. Burada yani aslında toplumumuzun, kültürümüzün, bizim kültürümüz aslında hani Orta Asya'dan gelme kültür biraz da erilliği ön plana çıkarılmış bir kültür olduğu için belki bir nebze Avrupa'yı bir kültürde de tam tersi olduğu için ne yapalım birleştirelim toplumun yapısını bozalım anlayışı var.
Sen de çok katılmıyorum.
Katılmıyor musunuz?
Tabii. Şöyle kadın erkek ilişkisinde Avrupa, kıta Avrupa daha sorunlu. Daha sorunlu olduğu için kadına şiddet meselesi batıda kurgulandı. Çünkü ama gerçekten
bizde
şiddet.
Bizde daha çokmuş gibi.
Hayır. Evet. Hayır kesinlikle. Hatta daha eski de bir takım böyle şifacı vesaire gibi kadınları yakıyorlar. Bunlar kötü ruhçu, cinci falan diye böyle bayağı bildiğin yakıyorlar. Yani bu kadar ağır bir şey var. Daha geriye gidelim. Eski Yunan'a. Eski Yunan'da kadın çalışmak ve doğurmak için var. Aşkın muhatabı erkeğe erkek. O zamanki sapıklığın kaynağında da o var. Ha dünyanın her tarafındaki insanlarda bir takım sapkınlıklar olmuş.
Ama yayılmamış.
Belgesel kalmış. Ancak
bir propagandaya tabi tutulmamış.
Batı'da tabii bir de alkol tüketiminin yüksekliği
önemli.
De
bu
kadına şiddet. Bugün çok gündeme getirmiyorlar ama istatistik %70 kadına şiddette. Alkollülük oranı %70. Bak ne kadar müthiş bir oran.
Yani kadına şiddet uygulayanların %70'i alkollü diyorsunuz.
Alkollü veya alkol kullanıyor. Evet. Yani o şu manada sürekli alkol kullanıyor. Adam bir kere gitmiş içmiş manasında değil. Evet. Yani alkolle bir teşviki mesaisi var adamın.
Evet.
İşte batıda sürekli şiddet var ve bu sürekli şiddete karşı böyle bir şey gelişiyor.
Evet.
Peki niye sürekli şiddet var?
Alkolden dolayı.
Alkolün etkisi var burada bir kere.
Bağımlılıklar.
Evet. İkincisi kadının çalışma hayatına sanayi çalışmasına çok erken başlaması.
Evet.
Yani son 30 yılı çıkartalım. Evet. 30-40 yılı çıkartalım. Ev kadınlığı bayağı zor bir işti. Bak son 30-40 yıl yani teknolojiyi çıkartalım. Merdaneli yıkaması veya elde yıkamasından tut çocukların bakımı. Çocuk bezi diye bir şey yoktu. Çok zenginler alabildi ancak.
Evet.
Yani önemli bir şeydi ve çocuğun eğitilme meselesi. Eğitim ve öğretim kısmı. Bu hep anneye hani yuvayı dişi kuşuyor ama öyle bir mantık gelişti ki sanki bunları yapmak kadınla, cüzül kadına esasında çok önemli bir işler yapar. Kariyer yapar vesaire. Tabii yapabilen olur yani. Zengin bir kadındır. Çalışanları vardır. Vesaire gibi bir takım bazı imkanları vardır. O kadın kocasının veya babasının işiyle de ilgilenebilir. Dinin ilk öğretilmesi de evde. Yani ilk dini telkinler, ahlaki telkinler de evde veriliyor.
Yani gelecekte dayak atmayan bir çocuk, koca aslında evdeyken küçükken yetişiyor.
Öyle.
Annesinin dizin dibinde dayak atmamayı yani veya
sabretmeyi. Şöyle bir şey var zaten. Evet. Bugün geldiği nokta itibariyle iletişimin bu kadar ilerlediği bir yerde bu tip sertliğin ki şu an tersi dönmeye de başladı.
Tabii. Evet.
Ne demek istedim?
Evet.
Erkeğe şiddet gösteren kadınlar.
Evet.
Yani şu an erkeğe şiddet gösteren kadınlar da başladı. Onun için bu kavramı şiddet kendisine, üzerinden değerlendirmek lazım.
Sadece kadına değil, sadece hayvana değil, sadece şuna değil, buna değil. Şiddetin kendisinin kötü olduğu bilincini oluşturmak gerekiyor.
Veya çocukların ebeveynlere uyguladıkları
var. Yani
hep biz mesela ebeveynin çocuklara uyguladığını konuşuruz. Ama bugün gelinen noktada mesela o camide alkol bir hikaye çıktı ya. Ailem çok muhafazakardı, tepki olarak yaptım diyor.
Evet.
Bu o kadar yaygın ki şu an.
Evet.
Hani bir önceki programda söylemiştik ya. Ailesi neyse, çok sekülerse
tam tersi oluyor.
Adam çok dindarlaşıyor veya dindarmış gibi gösteriyor aileyi çıldırtmak için. Veya milliyetçi bir aile ise çocuk tam gidiyor tam tersi bir fikri onlara söylüyor ki onlara zulmetmek adına acı intikam almak ve kendi kendine bir farklı bir ruh haline giriyor. Bunlar tabii şehir hayatındaysa geleceğimiz nokta. Bunlar şehir hayatında daha kolay tedavi edilebilir ve edilmez gereken alanlar. Mesela bir kırsalda bu tip sorunlar çok daha zor yönetilir, zor çözülür.
Kendi içinde de hallolur belki bir anlamda. Veya örtülür, üstü örtülür.
Üstü örtülür ama evet. O travma kalır.
Devam eder tabii.
Travma tabii, ama tabii. Şehirde bu iş travma oluşmadan
çözülebilir.
Yani o açıdan birbirlerini anlamak, saygı.
Saygı çok önemli.
Şehir hayatı size saygıyı çok öğretiyor.
Peki bunu tersi bir şey sorsam. Şimdi kırsalda mesela köyün camisinde kimse içki içmez. Veya diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de yakmaz. Veya diyelim ki kutsala da hakaret etmez. Daha çok şehirleşmenin, en modernleşmenin, modern diye hava atılan yerlerde böyle şeyler çıkıyor. Yani insanlar karşı tarafın saygı duyduğu şeyler neden bu kadar çok?
Şöyle bir şey, bence o köyden şehre geçiş.
O da
geçen programda yaptık ya tabii. Köyden şehre geçişte bu mesele ortaya çıkıyor. Çünkü şehirde fikirler tartışır.
Evet. Ha,
şehirde şiddet yok mudur? İşte halk isyanları, şunlar hep bunlar şehirlerde olmuş. Dünyayı değiştiren büyük hareketler şehirlerde de çok olmuştur. Ama o fikir mayalanır, yayılır, güçlenir. Ondan sonra bir sokak hareketine, bir halk hareketine dönüşebilir. Ama önce bir fikri olgunluk oluşur.
Evet.
Şimdi bu fikri olgunluk meselesi. Bizim dini geleneğimize baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şeyi Mekke'de yapıyor. 13 yıl fikri bir mücadele veriyor ana noktada.
Evet.
Ve basınç, taciz, sertlik karşı taraftan geliyor.
Evet.
Niye? Fikre yeniliyorlar. Bir de esas büyük devrimcilik, büyük bir inkılap olarak bakılan nokta, egemenler sınıfı var. Egemenler sınıfından esasında Hazreti Peygamber egemen sınıfından Haşimoğulları.
Evet.
Bir önceki veya iki önceki liderin torunu çıkıyor. O egemenlerin zulmettiği garibanları topluyor. Ve o garibanlarla birlikte egemenlere kafa tutuyor. Ve her geçen gün
güçleniyor.
Güçleniyor.
Evet.
İşte bu şehirde oluyor.
Fikri kabul görüyor.
Mekke. Evet. Mekke'nin bir adı da Ummul Kura'dır. Arapçada. Yani şehirlerin anası. Çünkü merkezi bir toplanma noktası olduğu için. Şehir köylü meselesinde bir de Mevlana'dan örnek veriyorum. Çok tartışmalı bir alan mesela bu.
Evet.
Moğol-Mevlana ilişkisi. Çok tartışmalı bir alandır. O alana girmeyeceğim ama sadece bir örnek vereceğim. Mevlana'ya işte bunlarla savaşmayı niye tavsiye etmiyorsun veya bu noktada niye pasif kalıyorsun, fikrini söylemiyorsun'a şöyle yaklaşıyor. Ya bunları diyor kılıçla yenmemiz çok zor diyor. Ama bunlar köylü diyor. Bozkır adamı diyor. Bunları şehre çektiğimizde diyor. Bunlar hem Müslümanlaşır diyor. Hem medenileşir diyor.
Meden insan da savaşmaz diyor zaten. Evet.
Yok olup gider diyor. Evet. Yani toplumun içerisinde yok olup gider diyor. Şimdi temel bakış açısı bu. Onun için fikre karşı duramazsınız.
Evet.
Yani sizin fikriniz de en az onun kadar güçlü değilse fikre karşı duramaz. Fikre karşı duramadığınızda da şiddete
başvurursunuz. Temelde.
Veya hakaret, saygısızlık vesaire gibi. Sizinle karşıt fikir de olur. Özellikle dini kavramlar üzerinden bir karşıtlık varsa onu dinlersiniz ama burada da bir hoşgörünün de bir ayarı var. Hoşgörüyü nerede tutacağız?
Sana hakaret edene kadar. Belki senin kutsallığına hakaret edene kadar.
Evet. Evet. Yani benzeşmek ayrı bir şey ama belli bir mesafeyi korumak ayrı bir şey. Onun için mesela Osmanlı, bugün çok tartışılabilir bir şey ama mesela belli miktar kiliseye müsaade etmiş, ondan sonra mesela kilise yapımına müsaade etmemiş. Çünkü fikre karşı, yani Hristiyanlığa karşı ama bir realite var, bir Hristiyanlar var, benim toplum, benim vatandaşım.
Kendi tebaasında da Hristiyanlar var, evet.
Ama Hristiyanlığın da yayılmasını da istemiyorum. Ne yapmış? Kilise yapımını sınırlandırmış. Ama alt kilisenin çal başına gibi böyle bir sert bir tavır yok.
Kendi azınlık kitlesini sahip çıkıp gücünü belli etmiş bir şekilde. Gücünü zayıfladığını hissettiği anda da onu kontrol etmeye çalışmış.
Şimdi bu bize nasıl bir güç veriyor? Şu an medeni batıya karşı çıkıp diyebiliyorsun ya kardeşim. Sen İspanya'da içindeki ve İtalya'da, Güney İtalya'da yani Sicilya'da, Malta'da içindeki Müslümanları mabetleriyle birlikte yok ettin.
Evet.
Oysa ben, benim topraklarımda, yani Türklerin, Arapların, Farsların Müslüman olarak yaşadığı topraklarda kaç bin yıllık kiliseler var.
Tabii.
Ve bunların yaşamasına müsaade ettim. Hatta Hazreti Ömer'in Kıyamet Kilisesi'ndeki tavrı.
Evet.
Ben diyor bu kiliseye namaz kılarsam diyor, bütün Müslümanlar kiliseye de namaz kılmaya başlayacak diyor.
Evet.
Onun için diyor, ben diyor şu karşıdaki yerde namazımı, yani başka bir yer gösteriyorlar. Hı-hı. Zaten hemen karşı karşıya. Hazreti Ömer Camisi ile Kıyamet Kilisesi Kudüs'te karşı karşıya.
Hı-hı.
Burada ne yapıyor? Fikren sana karşıyım ama senin kutsalını da yıkmıyorum diyor.
Evet. Çünkü onun kutsalına saygı göstermezsen günün birinde senin kutsalına da saygı göstermez. Bu gayet güzel. Evet, o bakımdan programın sonuna geldik ama yani aslında en başa dönecek olursak o Saraçhane Meydanı'nda yapılan yürüyüşte kimsenin kutsalına hakaret etmeden sessizce, sakince bir meydandan başka
kendi
bir meydana
yürüyün. Kendi iddianı ortaya koyuyorsun.
Evet, iddian güçlüyse zaten tabii bağırmana çağırmana
kendi
da gerek kalmıyor.
Kendi iddianı koyuyorsun. Evet. Bu arada çok tartışılan bir konu Ayasofya'nın kiliseden camiye çevrilme meselesi.
Evet.
Şimdi buralarda güç gösterisi dönemi başlamış o dönemde.
Hı.
Yani din mensupları birbirlerine karşı bir güç gösterisinde bulunuyorlar. Ayasofya bir güç gösterisi olarak yani batıya karşı bir doğuramayanın sahibi olma.
Hı hı.
Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Doğu Roma'nın da imparatoru benim diyor. Sadece Türklerin ve Müslümanların
evet
değil Doğu Roma'nın da İmparatoru benim diye bir meydan okuyor. Bir güç gösterisi olarak da Ayasofya'yı
camiye çeviriyor.
Camiye çeviriyor.
Evet.
Hemen Ayasofya'nın civarında bir sürü kilise var. Dokunmuyor onlar.
Evet. Ayasofya dokun. Doğru.
Ayasofya burada bir güç gösterisi
stratejik
üzerinden.
Bir hamle tabii, var aslında.
Olayı oradan okumak evet lazım. Diğer taraftan işte Fatih Sultan Mehmet ilgilenmeseydi, yani daha doğrusu sahip çıkmasaydı, kilise olarak kalsaydı,
hı hı,
belki devlet ciddi manada ilgilenmeyecek, duvarları çökecekti vesaire diye çok teknik konular da var.
Evet.
O istinat duvarları var. Caminin dışına baktığında istinat duvar diye artık blok gibi böyle.
Hı-hı.
Onlar hep sonradan Mimar Sinan ve birkaç mimar yapıyor onları. Sonraki dönemlerde. Yani bugüne kadar yaşamasını Osmanlı sağladı diyorlar.
Hı-hı.
O teknik bir alan ama baktığımızda böyle bir şey var.
Güçle alakalı yine. Bir gücü yönetmekle alakalı, sürdürmekle alakalı.
Güçle alakalı bir güç gösterisi
evet
şeyi var. Güç gösterisinin devamı olarak da karşıda Sultanahmet var.
Doğru.
Yani evet, benim medeniyetim de bak böyle kocaman bir şey yapabiliyor arkadaş diyor.
İlla çevirmeme gerek yok yani yaparım da diyor.
Doğru. Benim medeniyetim de diyor.
Evet.
Yoksa o gün itibariyle mesela binaların 3 katlı, 4 katlı maksimum olduğu, 2 katlı olduğu bir günü hatırlayalım.
Hı
hı. Ayasofya'nın daha doğrusu mesela sadece minareleri ele aldığımızda
devasa yapılıyor.
Devasa bir şeyler. Bugünkü evet o kuleler gibi, tavırlar gibi
hı hı
o gün minarelerin müthiş bir etkisi var. Batı'da da aynısı var ama. Mesela Moskova, efendim söyleyeyim, Köln, Paris, Belgrad
burada, evet
tabii, gibi tarihi şeylere gidin. Kiliseler de aynı şekilde
evet
ihtiyacın ötesinde bir şey var.
Büyüklükte.
Bir ihtişam.
Evet, evet.
Buna güç gösterdiği bir ihtişam işte. Bu da şeyle şehirle alakalı bir şey. Sonra bu köyleşince ne oluyor?
Yıkıyorlar hemen onu.
Yok.
Evet. Moğollar yıkmışlar ya.
Rekabete geliyor.
Evet.
Şimdi git Doğu Karadeniz'e. Benim minarem mi daha uzun, senin minarem mi daha uzun diye. Tenasüp, uyum gitmiş.
Evet.
Kubbe, minare uyumu. Kubbe, cami ufacık.
Minare uzun.
Füze gibi minare yapmış.
Evet.
Doğru. Yani o şehirdeki esaslı o
rekabeti yanlış alanda yapıyorlar aslında.
Evet. Rekabeti yanlış alana güzel taşıyor. Çünkü fikri tarafı güçlü değil.
Evet.
Fikri tarafı güçlü olmayınca geometriye bakıyor. Oradan evet diyor ki ula ha benim gidiyor daha uzun olsun diyor.
O da şehre şiddet uyguluyor bir anlamda bir yandan. Evet eyvallah. Şehirlerin yapısı bozulmuş oluyor evet bu anlamda. Çok teşekkürler.
Biz Allah teşekkür ederiz efendim.
Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.